الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. Geçen bahsimizde tevhidle ilgili açıklamaları yaptık. Şimdi kitap üzerinden biraz okuyalım bakalım ki kitapta da söylenen sözler vardır. Bunları da görelim. اخیراً فرقه وهابیه که پیروی محمد ابن عبدالوهابن son zamanlarda وهابیه فرقه‌ای که عبدالوهاب محمد ابن عبدالوهابن از ادهیم که بونلار تاکیبچیلری دیرلر بیرون افندم و او تابع ابن تیمیه حنبلی شامی است. او دا ابن تیمیه‌نین شامده olan ابن تیمیه‌نین takipçisidir. ابن تیمیه bu fikir babasıdır bu. Yani selefi grubunda artık bunları en büyük şahsiyetleri ابن تیمیه‌dir. Gerçekten de yani çok etkindir. Ve Abdülvahhab da onun eserlerinden etkilenerek bilahare bu yolu Suudi Arabistan'da ihya eden şahsiyet. Müddei şudan ki pareyi az itikadat-ı muslimin misli itikad-ı şefaat ve pareyi az amad-ı muslimin manendi tevessülat, bunlar mutekid oldular, olmuşlar ki Müslümanların bir takım itikadları, örneğin şefaate itikad etmek, yani peygamber veya herhangi bir mesela kimseden şefaat ummak, şefaat edeceğini beklemek veya Müslümanların bir takım işleri mesela peygamberlerle evliyalara tevessül edip onlardan yardım dilemeleri, bunlar mutekid oldular ki ber ziddi esli tevhidler ibadet est, dediler ki bu ibadetteki tevhide aykırıdır. ولی سایر مسلمین اینها را منافی با توحید در عبادت نمیدانند، اما اونلار dışında kalan diğer Müslümanlar sünnüsüyle şiasıyla bu amelleri ibadetteki tevhide aykırı olarak görmüyorlar. Pes ihtilaf Vehhabiye با سایر مسلمین در این نیست که ayar yegane mucudu şahisti perestiş Hudavend est ya gayr Hudavend. Diyorum, bu durumda elbette bütün Müslümanlar bunda ittifakları bunda var ki tapılmaya layık olan tek varlık Allah'tır. Bunda ihtilaf yoktur. İhtilaf Müslümanların Vahabiyetler ihtilafları bu konu üzerinde değil. Bu yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekir. Yalnızca Allah ibadete layıktır. Bunda ihtilaf yok. Mesela enbiye ve evliyeniz şahisteyi perestişen hiçbir Müslüman demiyor ki peygamber veya imam bunlar da tapılmaya layıktırlar. Meğerin ki mesela diyelim ki bu gulübe giden olur. O gulübe gidenler de Müslüman kabul edilmiyor. Yani mesela galileri gulüb ehl-i beyt imamları hakkında guluv fikri taşıyanları veya mesela Hz. İsa aleyhisselam hakkında guluv fikri olanlara bunlara artık yani İslam dairesi dışında görülür. Yani tevhid dairesi dışında görülür. Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَس۪يرُ gerçekten kafir olduğu kimseler ki dediler ki Allah Mesih'tir. Yani Allah'ın bir tezahürü da Mesih'tir. Mesih Allah'ın beşer şeklindeki görüntüsüdür. Böyle dediler onlar. Veya لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ ve kafirdir o kimseler ki dediler ki Allah üçün biridir. Yani Mesihilerde teslis inancı. Dediler ki Allah üç bölümden ve üç parçadan oluşur mesela. Birisi İsa, birisi Ruhul Kudüs, ve birisi de Hak Teala, yani Allah Teala. Ki mesela bu şekilde bu teslis inancı ve keza yahut da Allah'ın mesela İsa'da göründüğü ya İsa'nın İsa kılıfında insanları kurtarmak, İbnullah, Allah'ın oğlu olarak, Allah'ın bir parçası olarak yeryüzüne geldiği şeklindeki itikad, bu küfürdür elbette. Müslüman fırkaları içerisinde, yani aslında Müslüman olup da sonradan mesela diyelim ki eğimme hakkında, İmam Ali hakkında veya böyle bir itikada sahip olan ki Allah Tebarek ve Teala bunlarda tecelli etmiş, yani bu manaya ki hulul etmiş. İmam Ali Aleyhisselam Allah'tır mesela ki beşer şeklinde. Veya mesela İmam Ali mehluk değil mesela. Bu yani bu gulube gidenler, bunlar arz edeyim ki bunlar elbette müşriktirler. Ve bunlar da İslam dairesi dışında, yani Müslüman çerçevesinde olsalar bunlar İslam dışına çıkarlar. Zaten Mesihiyet'teki bu itikadıyla artık tevhid dairesi dışına çıkmış olur. Allah Teala onların kafirliğini ilan ediyor. Ve bu itikadın temelinde, yani her iki itikadır, yani Mesihiyet'in itikadının temelinde de ve yani İslam dairesinde de olup bu gulube gidenler itikadların temelinde tevhid-i adedi yatıyor. Yani Allah'ın mesela diyelim ki sayısal anlamda birliğine inananlar bu gibi itikadlara gidebilirler. Yani Allah'ın bir başka varlıkta hulul edeceğini mesela düşünebilirler.
Hocam, evet. Çok özür dilerim. Ama bazı kitaplarda, işte bazı yerlerde şiirin parçasıymış gibi anlatılıyor. Yani şiirden kopmuş.
Yani bir de hala Şia içerisinde oluplar ya mesela Şia'dan. Ama bunlar mesela daha sonra bu şeyde Şia müştehitleri bunlar ne bilir, necis bilir. Necis olan insanları sayarken kafir, bir de gali. Gali ve kafiri her ikisini necis olarak sayıyor.
Yani dolayısıyla direkt bizimle bunları...
Ya bunlar mesela İslam dışına çıkıyor yani. Dolayısıyla arz edeyim ki bütün Müslümanlar, yani İslam çevresi dahilinde olan herkes diyor ki fakat Allah'a ibadet edilmesi gerekir. Bunda ihtilaf yoktur. Ama mesela derin cihet terdid niyiz ki gayr hudan şahist peşiş niyiz. Bunda terdid yoktur ki Allah'tan başkasında başkasına tapılması caiz değil. İhtilaf derin az ki. İhtilaf konusu olan nedir ki? Aya istişfaat ve tevessülat ibadet hast yani. Yani bir peygamberinden şefaat dilemek, ya tevessül etmek veya bir imamdan şefaat dilemek ve tevessül etmek, ya bir veliden mesela bir mezar, Hazreti mesela diyelim ki burada Eyyub Ensari var, yani Eyyub Ensari'nin mezarına gidip ondan şefaat dilemek ve ona tevessül etmek, sen Allah'ın saygın kulusun, bizi için Allah'tan dua ile bizim hacetimiz olsun demek, bu ibadet midir yoksa ibadet değil? Pes niza fima beyn suğrevist ne kubrevi. O halde diyor ki aradaki tartışma suğrevi, yani konunun, konu üzerinde ve yani belli konular üzerinde tartışma vardır. Yoksa hüküm üzerinde bir tartışma yoktur. Hepimizin hükmü diyoruz ki Allah, yalnız Allah'a ibadet edilmelidir. Ama bu konu acaba bu hüküm bundan sayılır mı, sayılmaz mı? Bu konunun teşhisinde, konunun teşhisinde ihtilaf vardır. Ulema-i İslam ve beyanat-ı mebsud ve müstedel nezariye-i vehhabiyen ve red kerden. İslam alimleri diyor ki geniş ve delilli beyanlarla Vehhabilerin görüşlerini, ki bunları şefaat dilemeyi, tevessül etmeyi, Allah'a şirk koşmak olarak görüyor, o tarafa ibadet görüyor, bunu reddetmişlerdir. Ki az çok ben de işaret ettim ama bunun tefsilatı ilgili kitaplarda teker teker ele alınıp açıklanmaktadır. Ben sadece kısaca bir işaret etmiş oldum geçen bahslarımızda. Böylece ibadetteki tevhid konusu burada tamamlanmış oluyor. tevhid-i sıfatı konusunda yine arz ettik ki yani Allah'ın sıfatlarında birliğe inanmak manası Mutezile ile Eşaire arasında ihtilaflı konusudur. Mutezile sıfattaki birliğe kail olurken Eşaire sıfattaki Allah'ın tevhidini kabul ettirir. Ve bunun da anlamını söyle demiş. Demiş ki Eşaire'ye göre Allah'ın zatı ve sıfatları birbirinden farklı şeylerdir. Allah'ın zatı var, bir de sıfatları var. Bu sıfatlar da zatın dışında ve zata gerekli olan şeylerdir diyorlar. Ve burada eğer bunları bir olarak kabul etmiyorlar. Oysa ki mesela Mutezile burada itiraz ediyor. Diyor ki eğer siz zattan sıfatları birbirinden ayırırsanız o zaman burada bu zat sıfattan yoksundur. O zaman sorarız ki bu sıfatları zat nasıl elde etti, bu sıfatları bu zatta yoksun, zatta sıfatta sıfattan yoksun olan bu zat ki ilimden, hayattan yoksun olan bu zat, sonra bu ilim ve hayat ve benzer ve kudret gibi sıfatlarla, yani diyorsunuz ki bunları da buna müttesif oluyor, o zaman sorarız ki nasıl bu sıfatlar bu zatta oluşmaktadır. Ya diyeceksiniz ki zat ve sıfatlar hepsi ezelidir. Yani hem Allah'ın zatı ezelidir hem de arz edeyim ki sıfatları ezelidir. burada bu zaman lazım gelecek ki birden çok ezeli varlık olsun. Bir zat, bir de siz saydığınız sıfatlar, mesela diyelim ki 7 tane sıfat sayıyorlar. Zat ve sıfatlar 8 tane ezeli varlık, 8 tane vacibel vücud, 8 tane ilah ortaya çıkacak. Buradaki zattaki tevhide aykırı olacak. Yok deseniz ki Allah'ın sıfatları ezeli değiller bunlar. Bunlar sonradan var edilmişlerdir. O zaman soracağız ki bu sıfatları sonradan kim var etti? Allah'ın zatındaki sıfat yok muydu mesela? İlim yokuydu, kudret yokuydu, hayat yokuydu. Bu ilim ve kudret nasıl, nereden, kim var etti bunları? Fakir o şey, bir şeyden yoksun olan bir şeyi meydana getiremez. Başkası kimdir? O da yine olacak yani. Aynı soru oraya gelecek. O zaman ikinci bir Allah ortaya çıkacak. İlaveten mesela diyelim ki Allah zatında kemalattan yoksun olacak. Bu gibi işgaller var diyorlar. Yani bu tefsirat inşallah ilgili kitaplarda okuyacağız. Ki dolayısıyla diyorlar ki biz Mutezile zatından sıfatları ayırmıyoruz. Peki siz Mutezile ne diyorsunuz burada? Diyor ki biz diyoruz ki Allah'ın zatı öyle bir şekildedir ki aynı zamanda sıfatın da görevini yapıyor. Yani zatın içerisinde biz sıfata kail değiliz. Değil miyiz? Orada sıfat da var. Diyoruz ki zattır ki aynı zamanda ilmin de, hayatın da, kudretin de görevini yapıyor. Zat naib menabdır sıfata. Mutezilerin yaygın olan görüşü budur. Ama bazı mutezileler Şia'nın görüşünü de kabul etmişlerdir. Yani onda olanlar da var. Bu da bu Şia diyor ki zat ile sıfat ayrı ayrı şeyler değil. Belki yani Allah'ın zatı ilmin kendisidir. Allah'ın zatı kudretin kendisidir. Allah'ın zatı hayatın kendisidir. Allah'ın zatı görmenin, duymanın kendisidir. Yani öyle de ki o zatın biz bunun ana ayıramayız yani. Belki o zatın baştan başa ilimdir. İlmun kullu, kudretun kullu, hayatun kullu. Allah'ın zatı baştan başa ilimdir. Ve arz edeyim ki baştan başa kudretti. Dolayısıyla ayniyet zat ve sıfatı, zatla sıfatın bir şey olduğunu, sadece kavram farkı var. Yani biz, bize tecellisinde biz farklı farklı anlamlar yüklüyoruz. Yoksa Allah'ın o hakikatında ilim zatın kendisidir, kudret zatın kendisidir bu şekilde. Ki bu durumda zat semed oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de semed yani dolu. Yani Allah'ın zatı ilimden doludur, kudretten doludur, az edeyim ki hayattan doludur. Boşluk yok orada. Allah'tan başka her varlık boştur. Ecveftir. Yani boşluk var orada. Bir zat var, bir de zatın dışındaki sıfatların boşluğu var. Ki sonra o zat, o boşluk dolduruyor. Dolayısıyla diğer bütün varlıklar muhtaçtır. Semed olan, yani dolu olan tek varlık Allah Teala'dır. Ki zatının içerisinde ilim olduğu için, yani ilim zatı olduğu için daha başka hiç kimseye ihtiyacı yok. Yani Allah Teala zatı ki kendisi vacibel vücut, ilmi de vacibel vücut olur kendisi. Yani zatın kendisi ilim olur. Zatın kendisi ilimse daha ilim için başkasına bir ihtiyacı yoktur. Gani olur o zaman. Allahu huvel gani. Allah hem zatında ve hem sıfatında gani konumuna gelir. Yani semed konumuna gelir ki az edeyim ki zatı açısından doludur, sıfatı açısından da dolu oluyor.
Hocam, çok özür dilerim.
Buyurun.
Yani Allah'ın zatı, yani sıfatları, Allah'ın sıfatları zatın özelliğidir diyebilir miyiz?
Yani zat, yani ilim nedir? Zat aynısıdır. Yani o zat, mesela diyelim ki onun istikrarına baktığımızda, yani bu bir gerçektir ki onun hak oluşuna baktığımızda diyoruz zat. Yani haktır, yani batıl değil, gerçek. Onun mesela diyelim ki bilgi olduğuna baktığında diyoruz bilendi, alemdi, bilgidir. Onun mesela kudret, yani görüyoruz ki kudrettir aynı zamanda. Yani öyle, yani bir haktır ki hem kudrettir, hem ilimdir, hem hayattır, hem görmedir. Yani mesela öyle değil ki mesela diyelim görmede zatının dışında başka bir şeyle görür. Yok, zatın kendisi görüyor. Ve duyma zatın kendisi duyuyor. Yani zat baştan başa duyuyor. Arz edeyim ki ve diğer bütün kemallar. Baştan başa rahmettir, baştan başa şeydir, rafettir. İhsandır. Yani öyle hepsi o zatın kendisidir. Zatın kendisi aynı zamanda yani çeşitli yönlerden biz bak bize tecelli boyutlarına baktıkça herden ona bir vasıf veriyoruz. Ama o zatın kendisi baştan başa aynı olur yani. Bunu mesela idrak etmekten yine biz mesela kendi nefsimizi bir örnek vereyim. Bu örnek tam örnek değil ama bize anlatır. Zatın nefsimizle nefsimizin düşündüğü düşünceler, edindiği ilimlere bakınız mesela. Nefsimiz o edindiği ilimlerden, yani bizim ruhumuz ilminden, düşüncesinden farkındadır. Onu bilir. Onu neyle bilir? Yani ya, bizatihi kendisi bilir yani. Canın kendisi bunun farkındadır. İlmin kendisi de onun yanındadır. Yani öyle ayrı, mesela diyelim ki başka bir yer, biz mesela diyelim ki dışarıda olan şeyleri, yani bizim ihatemiz dışında olan, bizim varlığımızın ihatesinin dışında olan şeyleri bu duyularla, görmeyle, filanla, hislerle fark ediyoruz. Ama içimizde olan şeyler neyle fark ediyoruz? Yani bizim ruhumuzun kuşatması altında olan şeyler neyle fark ediyoruz? Onu bizatihi ruhun kendisi fark ediyor. Ha? Yani ruh baştan başa ona o açıdan nedir? İlimdir ona. Yani ruhun kendisi o şeyin ilmidir aynı zamanda. Bu şekilde bu biraz yaklaştırıyor. Gerçi bizimkinde hem ruhun kendisi muhtaçtır hem ilim muhtaçtır ama bunu idrak biraz kafamızda canlandırmak namına müsaade verdik. Şimdi dolayısıyla Allah Tebarek ve Teala bir varlıktır ki o varlığın baştan başa hepsi ilim, baştan başa kudret, baştan başa az edeyim ki hayat ve keza diğer bütün kemal sıfatları ve bu her şeyi kuşatmıştır. Yani bir boşluk alan yok ki bir varlık bulalım ki Allah Teala ile onun örneği benimle bu nesne örneği gibi olsun. Ben mesela diyelim ki benim varlığım burada, bu nesnenin varlığı, bu kitabın varlığı burada. Yani Allah'la. Bu işini benim kuşatmam dışındadır. Ben bunu kuşatmamışım. Benim varlığım bunu kuşat. Bu başka bir var, benim varlığım. Allah Tebareke Teala'nın varlığıyla yaratmış olduğu varlıkların hiçbir zaman öyle değil ki imtiyaz aradaki şey nedir? Demiştik ya, yani o enlemine bir ayrışma olsun. Ki Allah'ın varlığı bitsin, sonra da
o şeyin varlığı başlasın. Yok, Allah varlığıyla her şeyi bütünüyle, içiyle, dışıyla her şeyi kuşatmıştır. Yani o şey bütünüyle Allah'ın huzurundadır. Allah ona muhittir. Aynen nasıl ki bizim düşüncemiz bütünüyle bizim nefsimizin, ruhumuzun huzurundadır ve ruhumuz bütünüyle o düşünceyi her boyutuyla kuşatmıştır. Bu şekildedir. Yani biz Allah Tebaka Teala'nın varlığında da yani onun, çünkü Allah Tebaka Teala böyle olmak zorundadır. Yani nasıl olmak zorunda, yani bir böyledir yani. Hakikaten bunun dışında olamaz. Çünkü eğer Allah'ın varlığı kuşatmazsa her şeyi, o zaman o sınırlanmış bir varlık olur. Sınırlanan bir varlık da her zaman muhtaçtır. İhtiyaçtır. Yani yaratılmaya bir ihtiyacı var. Başkasına dayanmaya ihtiyacı var. Allah Tebareke ve Teala'nın sıfatları bizatihi zatının kendisi olmazsa, o zaman zatta boşluk vardır. O zaman yine ihtiyaç ortaya çıkıyor. Yani Allah olamaz. Zaten bizim gibi varlıklar niye bir yaratana ihtiyacımız var? Çünkü biz öyle değiliz diye. Biz öyle değiliz. Varlığımız sınırlıdır. Başkasına dayanmak zorundadır. Ve az edeyim sıfatlarımız bizim kendimizde yoktur. Başkasını almak zorundayız. Yani çünkü biz muhtacız diye, yani biz dediğimiz yani bütün mahlukat. Bir insan değil. Ben, mesela biz insanlar, yer küre, bütün bu alemdeki bütün varlıklar hepsi. Hepsi çünkü bu şekilde bir varlıktırlar ki hem zatları itibariyle sınırlı ve başkasına dayalıdırlar, hem sıfatları itibariyle ve bağımsız değiller, müstakil değiller, dolu değiller. Zaten zatında zatı dolu olmayan sıfatta dolu olamaz tabii olarak. Böyle olduğu için diyoruz ki öte taraftan biz bir takım varlıklar da baş başayız ki kendimiz olmak üzere. Bütünüyle boşuz. Bütünüyle hem zat itibariyle hem sıfat itibariyle ecvefiz. Boşluk. Bu oyanından da öte taraftan da gördü ki biz dolmuşuz. Yani bize zat da verilmiş. Bizde zat da var şu anda, sıfat da var. Doluyuz bu açıdan da. Kendimiz dolu olmadığımıza göre bizi bir dolduran bir varlık. Yani bu zatımızı bize dolduran ve sıfatımızı bize dolduran bir varlık gerekiyor. Eğer o zat ve sıfatı bizim zatımızı ve sıfatımızı dolduran varlık bizim gibi olsaydı, o da aynı şey bizim derdimize müptelâ. Bizim hastalarımız onda olacak. Aynı hastalık orada var. O halde demek ki o bizim gibi değil. Nasıldır? Yani onun zatı doludur, sıfatı doludur. O sebettir. Demek ki semet varlık tek Allah Teala'dır. Allah. Kul huvallahu ehad. Allahus semet. Allah semettir. Allah'tan başka semet yok. Bu şimdi ama Mutezile eşaire bu semetliği anlayamamış sıfat konusunda. Dolayısıyla Allah'ın zatıyla sıfatını ayırmış. Ayırınca demiş ya bakalım Mutezile demiş ki kardeşim siz yanlış yaptınız. Zatla sıfatı ayırdığınız takdirde o Allah'ı semet olmaktan çıkardınız. Semet olmayan her şey nedir? Muhtaçtır. Bu tevhide aykırıdır.
Hadislerden diyor Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. O zaman yani sıfatlarına ayırmış olmuyor muyuz? Yani sıfatlar hakkında düşünüyoruz da Allah'a varıyoruz ama
Allah'ın zatı hakkında biz bu kadar İmam Ali Aleyhisselam bu konuyu bize bir cümleyle izah ediyor. Buyuruyor ki hamdolsun Allah'a ki bütün akılları onun künhünü, hakikatini yani onun ne olduğunu hakikatini anlamaktan haciptir, yani engeldir. Hiçbir şey onun zatına hakikatini çözemez. Ama velem yahcubha en vacib marifeti. Hem bir künhünü anlamayı bize aslında mümkün de değil. Yani neyin ki yani bizim imkanımız yok. Yani biz onun künhünü anlamamız bir şeyin künhünü, hakikatini çözebilmemiz için nedir mesela? Yani bunu çözebilmemiz için gerek biz onu kuşatalım ki çözelim. Biz kuşatılmış bir şeyiz. Dolayısıyla biz onun hakikatini çözemeyiz. Ama bir de onun farkındalık ki o bizim gibi değil. Bizden birisi değil. Bu kadar da Allah Teala engellememiş. Biz şimdiki anlatıyoruz Allah Tebaraka Teala'nın zatı bağımsızdır, mesela diyen vacibel vücuttur ve semettir. Bu manası budur ki, yani biz bu kadar anlıyoruz. Diyoruz ki, Ya Rabbi, yani Subhanallah diyoruz. Diyoruz ki ne? Sen bizim gibi değilsin. Bu kadarın marifetleri engel değil. Çünkü eğer bunu da engel, bu kadar marifette olmasa, imkan olmasaydı, hiç onu fark edemezdi. Fark ediyoruz ki var ve bizim gibi değil. Bu kadarını, biz bu şimdi bu kadar. Ama nedir? Onu bilmiyoruz. Aynen mesela diyelim şimdi düşüncemiz bizim ruhumuzun ne olduğunu çözmeye başlıyor. Baş çözebilir mi? Düşünceye fazla diyelim ki kendi başına. Şimdi bizi Allah Teala bu şey kendimizi algılama imkanını vermiş diye biz Allah'ın mesela fark ediyoruz. Şimdi eğer biz farz etken ki zihnimizde canlandıran bir varlığı bir insanı, o insana da aynı zamanda bizdeki olduğu gibi kendini fark etme imkanı yer verme imkanımız bizde olsaydı verseydik. O bizim ki o bizim gibi şeyimizin zihnimizde canlandırmışız o insanı. O bizim ruhumuzun hakikatini çözebilir mi? Çözemez ki. O bizim ne olduğumuzu anlaması için ne yapması lazım? Bizi yapıyor. Yani o bizi icat etmesi lazım. Yani biz onun ürünü olmamız gerekiyor. Oysa ki o bizim ürünümüz. Dolayısıyla tecebe ani'l-ugul akıllardan muhteciptir. Yani akıllar onun en-idrak konu hakikaten anlamakta imkanı yok. Ama velem yahcubha en-vacib marifeti akıllara da engel olmamış ki o zorunlu bilgiyi edinmeleri, o kadar bilgi ki ona tapmakta edinmeleri gerekiyor, ona kullukta edinmeleri gerekiyor, ona da engel değildir ki bu kadar imkan bize vermiştir. Dolayısıyla bizim zihnimizdeki o canlandığımız insan da bu kadar fark ediyor ki bir tane can var ki beni meydana getirmiştir. Eğer o idrak etseydi. Ve az edeyim ki ve bu kadarını yine fark eder ki o benim gibi değil. Biz de bunu diyoruz şimdi. Diyoruz ki bizi var eden birisi var ve bizim gibi değil. Bizim gibi olsa o bizi var edemezdi. Bu kadar. Şimdi burada anlattığımız budur yani. Hocam, bunun dışında.
Çok özür dilerim. Ben şunu anlamadım. Şimdi Mutezile'nin demek istediği hani Allah-u Teala yani ilmi olmadan alem midir demek istiyor.
Öyle diyorlar evet yani.
Ama mesela
yani.
Hani alem olmak için ilim hani bir
vesile tabii tabii. Yani. Biz diyoruz ki olmaz. Yani ilim olmadan alem olunmaz.
Ama o zaman bir vesileye tabutmuş olmaz mı? İlla bir vesileye ihtiyacı mı olmuş olur?
Vesile değil ki. İlim zaten kendisi dedi. Vesile olmuyor. O ilim zaten kendisi oluyor. Eğer biz deseydik ki mesela diyelim ki ilim zattan başka bir şeydir o zaman vesile olurdu. Ama zatın kendisi ilimdir. Yani odur kendisi. O hak kendisi ilimdir yani. Demeksin. Tevhid-i sıfatı hemen eski mevrudu ihtilaf-ı mutezile ve eşaire eşaire bunkir-i tevhid-i sıfatı mi başa ve mutezile taraftar-ı tevhid-i ef'ali niz mevrudu ihtilaf-ı taraftar. Burada bitiyor cümle. Tevhid-i sıfatı hemen eski tevhid-i sıfatı o hudu ki mevrudu ihtilaf-ı mutezile ve eşaire eşaire munkir-i tevhid-i sıfatı mi başa eşaireler tevhid-i sıfatı münkirdiler, bu mutezile taraftar. Bu kadar, bu cümle burada bitti. Başka bir cümle, yani cümle başı. Tevhid-i ef'aliniz, mevrud-i ihtilaf ve mutezile ve eşaire est. Aslında bu paragraf başıdır burası, yani bu, burada iki paragraf başı. Tevhid-i ef'ali da yine mutezile ile eşairenin arasında ihtilaflı konudur. Burada iş tersine dönüyor. Eşaire tevhid-i ef'aliyi savunuyor, mutezile tevhid-i ef'aliye karşı çıkıyor. Şimdiye kadar hep nedir? Mutezile tevhidden yana tavır alıyordu. Eşaire'nin sözleri diyordu tevhid aykırıdır. Şimdi iş tersine dönüyor. Diyordu ki, eşaire diyor ki, biz Allah'ın tevhid-i ef'alisine kayırız. Mutezile diyor ki, biz tevhid-i ef'aliyi kabul edemeyiz. Peki, Bayit Valki der ince kar bereksas yani eşaire taraftarı tevhid efali ve mutezile münker on mi başen. Bu cümleyi de okuyoruz, onun izahatını edeceğiz. İnki mutezile kudura ehli tevhid mihanem. Mutezile diyorlar ki biz tevhid ehliyiz, bu ehli tevhid unvanını, lakabını kendilerine isim olarak takıyorlar. Ve tevhid rakiki az usulü pencigane-i hiş müşmaren ve tevhidi de gene o beş tane ilkelerinden birisini tevhid olarak beyan ediyorlar. Meksud-i şan tevhid-i sıfatiyiz. Burada maksatları sıfattaki tevhiddir. Ne tevhid-i zati? Tevhid-i zati değil çünkü herkes bunu kaildir. Ya tevhidler ibadet, ya ibadetteki tevhid de değil. Çünkü ona da herkes kaildir. Zira indü kısmez tevhid-i mehelle hilaf nist. Yani tevhid-i zat ve tevhid-i ibadette ihtilaf yoktur. Ve ne tevhid, bu ihtilaf eşaire ile mutezarısında sıfat konusundadır. Ve ne tevhid-i efali, burada basitleri tevhid-i efali değil. Zira evvelen mutezile, münkir-i tevhid-i efali muşet. Çünkü mutezile diyor ki biz tevhid-i efali kabul etmiyoruz. Ve saniyen, egide-i hişre der morud-i tevhid-i efali, bu tevhid-i efali konusundaki itikatlarını tehd-i unvan-ı esli adli, adalet ilkesindeki esl-i doğum el-usul bencigane-i unhas beyan mikunend, orada beyan ediyorlar. Diyorlar ki, biz orada adaleti savunuyoruz, tevhid-i efali adalete aykırıdır. Adalete aykırıdır. Biz çünkü eğer tevhid-i efaliye kail olsak, adalete aykırı olacak diye biz tevhid-i efaliye kail değiliz. Allah'ın üç tane tevhidi var, dört tane değil. Tevhid zatı, tevhid-i sıfatı ve tevhid-i ibadisi var. Tevhid-i efali diyor yok, bu adalete aykırıdır. Ama eşaire diyor ki yok, tevhid-i efaliye de biz kayırız. Bu tevhid-i efalinin de beyanı biraz sonra daha gelecek. Daha üzerinde durmaya gerek yoktu şimdi. Bak da bu cümleyi de okuyayım. Adalet bölümünde bu konu izah edilecek. Eşaire ve mutezile derbab-ı tevhid-i sıfatı ve tevhid-i efali sert der kutbu muhalif karar girifteyen eşaire ile mutezile sıfatı ve efali tevhid konusunda çok keskin olarak iki birbirlerin karşısındaki kutupta yer almışlardır. Mutezile taraftarı tevhid-i sıfatı ve münkir tevhid-i efali başar. Mutezile sıfatı tevhide kayıl olup efali tevhidi inkar etmektedir ve eşaire bilaks, eşaire aksinedir. Tevhid-i efaliyi savunuyor, tevhid-i sıfatıyı inkar ediyor. Her kudam istidlal hayderin zemine avurden, her birisi bu konuda bir takım deliller getirmişlerdir. Mader fesli merbut egdi hassi şi'e ra derbari ha. Evet, mader fesli merbut bu bilgili bölümde buradaki şi'enin görüşü nedir? Yani mesela şi'e burada acaba efal, tevhid-i efali konusunda neye kaildir? Bunu veya da sıfat konusunda neye kaildir? Diyor ki madde fesi merbut egdi has şiye radar in du kısmı tevhid beyan hal. Şiyenin itikadını orada beyan ediyor. Yani şiyeden bahsederken şiyenin tevhid-i sıfat ve tevhid-i efal konusundaki görüşünü açmayacağız ki arz edeyim ki azdan çoktan ben arz etmiş oldum. Ama daha detaylısını diyor ki orada gelecektir. Bu esli adil adalet ilkesi. İkinci ilkedir ki burada aynı zamanda tevhid-i efali de bir ölçüde ortaya çıkacak. Orada inşallah onun beyanını yapacağız. Şimdi artık girmeyelim ki kalacağız ama ben tevhid-i efali konusunda birkaç kelime arz edeyim. Tevhid-i efali de arz edeyim ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allahu'l-lezi halakakum ve ma tef'alun. Allah sizi ve işinizi yaratmıştır. Allah sizi, bizi ve işimizi diyor ve halakakum ve ma tef'alun ve işinizi. Şimdi az edeyim ki her varlığın, yani Allah dışındaki varlıkların her birisinin bir zatı var, bir sıfatı var, bir de eseri var. Değil mi? Mesela diyelim ki bizim zatımız, bizim o kendimizi var olarak hissettiğimiz boyutumuz. Sıfatımız, zatımızdaki varlığını hissettiğimiz özellikler. Bir de bizim bir eser, bir işimiz var. Bir yaptığımız şey, yürüme, gitme, gelme, konuşmak, oturmak, kalkmak, herhangi bir iş yapmak. Bu da bizim iş eserimiz. Canlı varlıklarda bu mesela diyelim. Veya mesela bir takım işlerimiz de var ki mesela bilinçli olarak yapıyoruz mesela konuşmak gibi. Bir takım işlerimiz var bilinçsiz mesela kalbimizin atması. Veya mesela diyelim ki yediğimiz yemeğin sindirilmesi. Dikkat edilsin mesela diyelim ki bunlar bir takım işlerdir bizim vücudumuzda meydana geliyor. canlı varlıkların bir takım işleri bilinçli yapılar, bir takım işleri de bilinçsiz. Bir takım varlıklar da bize göre bilinçsiz varlıklar. Mesela güneşin doğması, batması. Mesela diyelim ki maden, yani cansız varlıklar. Cansız varlıkların bir takım işleri var. Mesela ateş ne yapıyor? Yakıyor mesela. Isı veriyor mesela. Güneş aydınlatıyor mesela. Ben misal zahir. Peki bu Allah tebrik teala şüphe yoktur ki şeyi bu şey bu mahlukatın zatını Allah yaratmış. Allah diyor. Bunda kimse bir diyeceği yok. İki, sıfatını da Allah veriyor mesela. Yani diyemeyiz ki bu sıfatlar mesela diyelim Allah'ın dışında başka bir şeyden meydana gelmektedir. Bu sıfatlar da, o özellikler de Allah tarafından o varlıklara verilmiştir. Peki bu eserler, işler, bu işleri acaba Allah mı meydana getiriyor yoksa bu varlıkların kendisi mi meydana getiriyor? Yani konuşurken konuşmayı ben mi meydana getiriyorum? Allah mı meydana getiriyor? Yürürken ben mi yürüyorum? Allah mı yürümeyi meydana getiriyor? Burada Kur'an-ı Kerim diyor ki Allahu'l-lezî ve'l-lezî halakakum ve mâ te Allah hem sizi hem de işinizi yaratmıştır. Bu ayeti kerimeyi gören az edeyim ki Eşaire demiş ki Allah diyor ki biz sizin işinizi ben yaratırım. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla her şeyin hem zatı hem sıfatı hem de işi Allah'ın işidir. Allah'tır ki yaratır bunları. Allah yaratmıştır. Bizim işimizi de Allah meydana getiriyor. E peki bizim ne rolumuz var? Biz neyiz o zaman? Yani mesela diyelim ki eğer benim işlerimin hepsini insanın hala diyor ki burada diyelim mesela diyelim ki yani sebep sonuç. Mesela ateş yakıyor. Diyor ki ateş yakmıyor. Yakan Allah'tır. Peki ateşin orada bir normal bir yok. Sadece Celallah. Allah'ın sünneti buna cari olmuş ki ateş olduğu yerde yakmayı da meydana getirsin. Ateş yakmıyor. Allah yakıyor. Ama Allah böyle bir kural koymuş ki ateşi önce ateş ola sonra yakma meydana gelen. Neyin ki ateş yakmayı meydana getiriyor? Neyin ki ateş sıcak verir mesela? Yok. Allah Kur'an koymuş ki her yerde ateş olsa orada sıcak da daha sonra meydana gelsin. Allah hem ateşin kendisini hem de eserini Allah meydana getiriyor. Neyin ki o eseri ateş meydana getiriyor? Yani sebep, sonuç diye bir şey yok. Belki hepsini yapan Allah'tır. Ve ancak Allah Teala bir Kur'an koymuş. Ve Adan sonra gelsin demiş. Ateş sonra sıcak meydana gelsin. Sıcak ateş olmaz mesela. Böyle değil. Bunu arz edeyim ki böyle Kur'an koymuş. Ateş sonra yakma. Ne ki yakma sonra ateş. Böyle olmaz. Şimdi bu Kur'an Allah koymuştur. Diyor ki tamam hala burada cansız varlıklarda bunun pek böyle kabul etsek bunun belki bir sorun olmayabilir cansız varlıklarda. Bir sorun. Ama canlı varlıklarda özellikle insan ve cinde bu sorunla karşılaşacağız. Niye? Çünkü eğer madem ki bizim kendimiz kendi işimizi yapmıyor ise bizim işimizi de Allah yapıyor ise peki Allah öte yandan bizi işimizden dolayı sorumlu tutmuştur. Bazı yerlerde bize aferin demiş. Bazı yerlerde de kahrolsun demiş bize. Bazı yerde bizi teşvik etmiş, demiş ki aferin, iyi yapıyorsun, ben seni mükafatlandırırım. Bazı yerlerde demiş ki, niye yaptın ve senin cezan budur mesela. Eğer benim işimi Allah yapıyor ise, ben dağıtım mükafatın ve cezanın anlamı nedir? Sorumluluğun anlamı nedir? Çünkü Allah'tır. Yarın eğer Allah bana dese ki, niçin öyle konuştun? Dün yarın sen konuşturdun, ben de konuştum yani. Sen benim konuşmam meydana getir. Benimki sadece buydu ki ben mesela diyelim orada var edin konuşma da benim sen dilimden cari ettin. Ben sorun değilim. Ya dişi bu insanı öldürdün. Sen yarabbim benim elimi kaldırdın. Sen elimi vurdurdun. Sen o adamı öldürdün. Ben niye sorun olayım yani misal. Bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Buradan böyle bir şey görünce Mutezile demiş hayır kardeşim. Allah tebarek ve teala'nın yaptığı iş nereye kadardı? Zat ve sıfata kadardır. İşte her şey kendi eserini meydana getirir. Allah her varlığı, mahlukatı sadece yaratır ve donatır, bırakır. Onlar daha sonra kendi eserlerini meydana getirirler. Bu eserleri de cansız varlıklar meydana getirir, ona sebep sonuç diyoruz. Ateş sebeptir, yanma sonuçtur. Çünkü orada bir irade yok diye sorumluluk da yoktur. Ama ateş yapıyor bunu. Ama canlı varlıklarda, özellikle insan gibi varlıklarda, insan çünkü kendi işini yapıyor diye, işinden dolayı da sorumludur. İnsan kendi işini yaratmaktadır. Dolayısıyla yarın Allah Teala onu soracaktır. Sen niye bu işi yaptın, niye yapmadın veyahut da aferin yaptın diye. Bunlar tabii biz eğer desek ki Allah'ın, Allah'tır ki her işi meydana getiren, bütün işleri Allah'a çevirsek, tevhid, gayrosal işlerde özellikle insandaki sorumluluk, cennet, cehennem, peygamber, bunların anlamı ortadan kalkar, cebr manası olur ve o zaman demek ki tevhid efali cebirdir. Cebir de adalete aykırıdır. Allah Teala bizi hem işimizi yapmaya mecbur eder hem de öte taraftan kalkar bizi sorguluya veyahut da mükafat verir. Bu da hikmete aykırıdır. Bir yönden adalete aykırı, bir yönden de hikmete aykırı. Bu yüzden Mu'tezile demiş ki biz insanların özgürlüğüne, hürriyetine ve işlerini kendileri yaptığına kayılız. Bu insan gibi hür varlıklarda böyledir. Cansız varlıklarda da her şey kendi sebebidir. Sebep sonuç vardır. Bu sebep de sonuçtur. Bu Mu'tezile'nin görüşü az edeyim ki o yandan da aşağıda demiş, yok Allah diyor ki Allah yaratır her şeyi. Biz eğer Allah yarattığına kaybolmasak burada az edeyim ki Kur'an'a aykırı çıkmış oluruz. Burada Allah diyor ki sizin işinizi ben yaratmışım. Dolayısıyla Allah'tır her şeyi yapan. Ve sadece Allah'ın koyduğu bir Kur'an var ki caridir Allah Teala bu şeyi bu şeyden sonra meydana getirsin. Dolayısıyla her şeyi hem zatını hem sıfatını hem de işini meydana getiren Allah Teala'dır. Peki adalet ne oldu? Diyor ki adaletin manası başkadırsa diyeceğiz. Bunu da inşallah kalsın. Sonraki basımızda inşallah.